Ayrım 23.
Konu 13. Krallar kovulduktan sonra Roma'nın durumu üzerine genel düşünceler. Romalıları bırakmak olanaksız. Bunun içindir ki bugün bile hükümet merkezlerinde yeni sarayları bırakıp harabeleri görmeye gideriz. Yine bunun içindir ki çayırların zümrüt rengine baka baka rahatlayan gözler kayalıklarla dağları görmekten zevk alır. Roma'da patrisyen denen soylu ailelerin öteden beri büyük ayrıcalıkları vardı. Krallar zamanında büyük olan bu ayrıcalıklar, onlar kovulduktan sonra daha da önemli bir hal aldı. Bu da patrisyenleri alçaltmak isteyen halk sınıfının kıskanmasına sebep oldu. Hükümeti zayıf düşürmek için değil, doğrudan doğruya devletin yapısını değiştirmek için sesler yükseliyordu. Çünkü diyorlardı, memur şu ya da bu sınıftan olmuş, bunun hiçbir önemi yok. Yeter ki kudret ve kuvveti korusun. Roma gibi seçimle idare edilen bir saltanat hükümeti, hükümdarı destekleyecek kuvvetli bir soylu sınıfının varlığını gerektirir. Aksi takdirde ya bir tiranın eline düşer ya da bir halk devleti olup çıkar. Ama bir halk devletinin ayakta durabilmesi için de aileler arasında böyle bir ayrılığa gerek yoktur. Nitekim krallar zamanında devlet yapısının zorunlu bölümlerinden biri olan patrisyenler, konsüller çağında aynı yapının gereksiz bir bölümü haline düştüler. Halk kendine hiçbir zarar vermeden, devlet yapısını da değiştirmeden patrisyenlerin yetkisini sıfıra düşürdü. Servius Tullius patrisyenlerin burnunu kırdığı zaman Roma kralların elinden çıkıp halkın eline geçmişti. Ama halk patrisyenlerin yetkisini sıfıra düşürdüğü zaman yeniden kralların eline düşmek tehlikesiyle karşılaşmadı. Bir devletin yapısında şu iki şeyden ötürü değişiklik olur. Ya devletin yapısı düzeltilir ya da devletin yapısı bozulur. Devlet ilkelerini korur, yalnız yapısını değiştirirse kendini düzeltiyor demektir. İlkelerini yitirir, yapısını değiştirirse o zaman devlet bozuluyor demektir. Kralların kovulmasından sonra Roma halkçı bir devlet olmak zorundaydı. Yasama yetkisi zaten halkın elindeydi. Kralları kovan tüm halkın sesiydi. Bu isteğinde direnmeseydi Tarkenler her an krallığa dönebilirlerdi. Kralları sırf birkaç ailenin kölesi olmak için kovduklarını iddia etmekte doğru olamazdı. Şu halde olayların gidişi Roma'nın halkçı bir devlet olmasını gerektiriyordu ama böyle bir şey de olmadı. Sadece baştakilerin yetkilerini azaltmak, kanunları da daha demokratik bir şekle sokmakla yetindiler. Çoğu zaman devletler bir kuruluş şeklinden ötekine geçerken bulundukları kuruluştakinden daha çok gelişirler. Devletin bütün kuvvetleri tam manasıyla hareket halindedir de ondan. Bütün vatandaşların özel iddiaları vardır da ondan. Hep birden birbirlerine saldırırlar ya da birbirlerini okşarlar da ondan. Çökmek üzere olan kuruluşu savunanlarla ileri sürülen yeni kuruluşu savunanlar arasında ciddi ve ağırbaşlı bir rekabet vardır da ondan. Konu 14. Krallar kovulduktan sonra 3 yetki nasıl bölündü? Roma'nın özgürlüğünü zedeleyen 4 şey vardı. Dini, siyasi, sivil ve askeri görevlerin tümü yalnız patrisyenlere verilirdi. Konsüllerin aşırı yetkileri vardı. Halk sınıfı her bakımdan küçümsenirdi. Nihayet halk sınıfına seçimlerde hiçbir söz hakkı tanınmazdı. İşte halk bu 4 kötü davranış tarzını düzeltti. Bu amaçla da 1- Halk sınıfından herhangi bir kimsenin atanmasını isteyebileceği görevler bulunduğunu kabul ettirdi. Yavaş yavaş da antrua'dan gayri bütün görevlere atanabilmek yetkisini elde etti. Dipnot, antrua, krallara, kral çapındaki kişilere özel demektir. 2. Konsüllüğü parçalatıp yerine birçok yüksek memurlar koydurdu. Kendilerine özel davalara bakmak yetkisi verilen pretörler, genel davaları yargılamak yetkisi verilen kestörler, disiplin işlerine bakan ediller atadı. Dipnot, pretör, Roma'da hakim, Kestör, Roma'da mali işleri yürüten kişi. Edil, Roma'da bir çeşit belediye başkanı memuru. Devlet hazinesini yönetmek üzere hazinedarlıklar kurdu. Nihayet sensörlükler meydana getirmek suretiyle vatandaşların ahlak ve geleneklerini, devletin çeşitli topluluklarını geçici bir süre için düzenleyecek olan yasama organının bu bölümünü de konsüllerin elinden alınca, onlara yalnız halk meclislerine başkanlık etmek, senatoyu toplayıp orduları yönetmek kaldı. 3. Kutsal kanunlar, patrisyenlerin girişecekleri işlere her an durdurabilecek yetkide tribunlar ortaya çıkardı. Dipnot, tribun, Roma'da 493 yılında halkın kutsal tepeye çekilmesinden sonra ihdas edilen halk avukatı. Sayısı önceleri 2 idi. Bunlar yalnız özel suçları değil, genel suçları da önleyebileceklerdi. Nihayet halk sınıfından kişiler genel kararlardaki etkilerini daha da arttırdılar. Romalılar şu üç şekilde sınıflandırılmıştı. Santuriler, küriler, tribular. Dipnot, kürilerde, tribularda, santuriler gibi Roma'da idari bir bölümdü. Oyunu kullanacağı zaman halk bu üç şekilden birine uyarak bir araya gelir meclis kurardı. Birinci şekilde bütün yetki patrisyenlerin, zenginlerin, senatörlerin, aşağı yukarı hepsi aynı sınıftan olan kişilerin elindeydi. İkinci şekilde bunların yetkileri daha azdı. Üçüncü şekilde ise hiçbir yetkileri yok gibiydi. Santuri şeklindeki bölmeler kişilerden değil bir çeşit vergi ölçülerinden ve olanaklardan meydana gelmiş bölmelerdi. Bütün halk her biri bir oy sahibi olan 193 santuriye bölünmüştü. İlk 98 santuriyi meydana getirenler pratisyenlerle eşraftan kimselerdi. Vatandaşların geri kalan bölümü de 95 santuriye dağılmıştı. Demek oluyor ki bu bölme işinde oyları elinde tutan yine patrisyenlerdi. Küri şeklindeki bölmelerde ise patrisyenlerin aynı ayrıcalıkları yoktu ama yine de varsayılırdı. Karar verilirken kahinlere, patrisyenlerin buyruğu altında bulunan kahinlere danışmak gerekti. Senatoya arz edilmeyen ve bir senatus consultusla tasvip edilmeyen hiçbir teklif halkın oyuna sunulamazdı. Ama tribu şeklindeki bölmelerde ne kâhin bahis konusuydu ne de senatus consultus. Pratisyenler de bu meclislere kabul edilmezlerdi. Dipnot, senatus consultus, Roma senatosunun kararı, emirnamesi. Halk öteden beri santuriler şeklinde yapılan toplantıları küriler şeklinde, küriler şeklinde yapılan toplantıları da tribular şeklinde yapmak olanaklarını arayıp duruyordu. İstediği olunca da işler patrisyenlerin elinden halkın eline geçti. Nitekim Coriolan'ın yargılanmasında olduğu gibi halk patrisyenleri yargılamak yetkisini elde edince santuriler şeklinde değil tribular şeklinde toplanmak istedi. Yine halk kendisine tribun ve edil olmak yetkisi verildiği zaman bunları seçmek için küri halinde toplanmaya karar verdi. Kuvveti artınca da bu seçim işinin tribu halinde toplanmak suretiyle yapılmasını kabul ettirdi. Konu 15. Nasıl oldu da Cumhuriyet'in en parlak çağında Roma birdenbire özgürlüğünü yitirdi? Patrisyenlerle halk sınıfları arasındaki savaşın en kızgın anında, halk sınıfları yargıların bir kişinin gelişigüzel isteğine göre verilmemesi, yani keyfi olmaktan kurtulması için kanunların yazılı olarak tespit edilmesini istediler. Uzun zaman dayandıktan sonra nihayet Senato milletin bu isteğine boyun eğdi. Kanunları yapmak üzere desamvirler seçtiler ve uzlaştırılması olanaksız olan sınıflar için kanun yapacaklarından bunlara büyük yetkiler verilmesi gerektiğini sandılar. Dipnot, desamvir, 12 levha kanununu yapan 10 kişilik heyete dahil olanlardan her biri. Bir süre memur atama işini geri bıraktılar. Halk meclislerinde yalnız desamvirler devlet memuru olarak seçildiler. Bir anda hem konsüllük hem de tribunluk yetkilerini ellerine geçirdiler. Biri onlara senatoyu toplamak yetkisini, öteki de halkı toplamak yetkisini veriyordu. Ama onlar ne senatoyu toplantıya çağırdılar ne de halkı. Böylece cumhuriyette yalnız 10 kişi hem yargı yetkisini, hem yürütme yetkisini hem de yasama yetkisini eline almış bulunuyordu. Roma bir anda Tarken zamanındaki kadar şiddetli ve ağır bir idare tarzına boyun eğmek zorunda kaldı. Tarken, halka karşı şiddet kullandığı zaman Roma, onun ele geçirmeye muvaffak olduğu yetkiyi hayretle karşılamıştı. Desamvirler şiddet kullanmaya başladıkları zamansa Roma bizzat vermiş olduğu yetkinin sonucunu hayretle karşıladı. Sırf devlet işlerinden anladıkları için siyasi ve askeri yetkiyi ellerine alan, o çağın şartlarına göre bu yetkiyi sürdürebilmek için içeride boyunduruk altına girecek kadar korkak ve alçak, dışarı karşı ise kendilerini savunacak kadar cesur insanlara muhtaç olan kişilerin kullandıkları bu şiddet nasıl bir şiddet olabilirdi acaba? Ar ve namus uğruna, özgürlük uğruna babası tarafından kurban edilen Virginie'nin ölümü, desamvirlerin yetkisini yok etti. Bu olayı kişiliğine karşı işlenmiş bir hakaret sayan her vatandaş yeniden özgürlüğüne kavuştu. Herkes baba olduğunu hatırlayıp yeniden vatandaşlık kisvesine büründü. Bu suretle senato ile halk bir süre gülünç tiranlara emanet ettiği özgürlüğüne yeniden kavuştu. Roma halkı görünüşler karşısında herhangi bir insan topluluğundan daha çok heyecanlanan bir topluluktu. Lucretius'un kanlı cesedi krallığın yıkılmasına sebep oldu. Vücudu yara bere içindeki borçlunun şehrin alanında görünmesi, devletin şekil değiştirmesine sebep oldu. Virginie'nin ölümü ise desamvirlerin kovulmasına sebep oldu. Manlius'u mahkum ettirmek için Kapitol'ü halkın gözünden düşürmek gerekti. Sezar'ın kanlı mintanı Roma'yı yeniden köleliği kabule mecbur etti. Konu 16. Roma Cumhuriyeti'nde yasama yetkisi üzerine. Desamvirler zamanında ortada çekişmeye konu olacak haklar diye bir şey yoktu. Ama millet yeniden özgürlüğüne kavuşunca kıskançlıklar da baş gösterdi. Patrisyenlerin elinde ayrıcalık diye ne kalmışsa halk onu da ellerinden çekip aldı. Halk patrisyenlerin elinden yalnız ayrıcalıklarını almakla yetinseydi, vatandaşlık sıfatlarına saldırmaya kalkmasaydı pek öyle büyük kötülükler olmazdı. Halk küriler ya da santuriler halinde toplandığı zaman toplantıda senatörler, patrisyenler ve halk sınıfları bulunuyordu. Uzun münakaşalardan sonra halk sınıfı kendisine şöyle bir üstünlük sağladı. Patrisyenlerle senatörler katılmadan halk sınıfı tek başına plebisit adı verilen kanunlar yapabilecekti. Dipnot, plebisit Roma'da tribu şeklinde toplanan halkın kararı. Böylece bazı hallerde patrisyenler yasama yetkisine boyun eğmek zorunda kaldı. Bunun sonunda da halk kendini özgürlüğün verdiği bir çılgınlığa kaptırdı. Halk demokrasiyi kurmak isterken bizzat demokrasinin ilkelerini çiğnedi. Böyle aşırı bir kuvvet senatonun yetkilerini yok edecek gibi göründüyse de böyle bir şey olmadı. Roma'nın çok güzel kurulları vardı da ondan. Bunlardan ikisi gerçekten güzeldi. Biri halkın yasama yetkisini düzenliyor, öteki de bu yetkiyi sınırlandırıyordu. Önce konsüller, sonra da sansörler her 5 yılda bir adeta halk meclisini teşkil edip yaratıyorlardı. Bizzat yasama yetkisini elinde bulunduran topluluğun üstünde bir ikinci yasama yetkisini kullanıyorlardı. Cicero şöyle der: "Sansör Tiberius Gracchus, özgürlüklerine kavuşturulan köleleri dilinin kuvvetiyle değil, yalnız bir sözle, bir hareketle şehrin tribuları arasına soktu. Böyle bir şey yapmasaydı bugün zorla devam ettirdiğimiz cumhuriyetten eser kalmazdı." Öte yandan senatonun bir diktatör ortaya atmak suretiyle cumhuriyeti adeta halkın elinden almak yetkisi vardı. Böyle bir diktatör karşısında hükümdar, yani millet boyun eğiyor, en gözde kanunlar bile buna karşı koyamıyordu. Konu 17. aynı cumhuriyette yürütme yetkisi üzerine. Yasama yetkisi konusunda son derece kıskançlık gösteren halk, yürütme yetkisi konusunda da aynı kıskançlığı göstermedi. Bu yetkinin hemen tümünü senato ile konsüllere bıraktı. Kendine yalnız memurları seçmek, bir de senato ile generallerin kararlarını tasdik etmek hakkını alıkoydu. Bütün tutkusu buyurmak, bütün iddiası her buyruğu altına almak olan Roma'nın, öteden beri istila etmeye alışık olup durmadan istila eden Roma'nın, başı bir türlü dertten kurtulamıyordu. Düşmanları devamlı olarak onun mahfına çalışıyorlardı, o da düşmanlarının. Bir yandan kahramanlara mahsus bir yiğitlikle, öte yandan tam bir olgunlukla davranmak zorunda olan Roma'da, olayların gidişi bütün işlerin senato tarafından yönetilmesini gerektiriyordu. Halk özgürlüğüne son derece düşkün olduğundan, yasama yetkisinin her dalı için senato ile cenkleşmekten geri kalmıyordu. Ama şan ve şerefine düşkün olduğu için de yürütme yetkisinin tümünü senatoya bırakmakta bir sakınca görmüyordu. Yürütme yetkisinde senatonun payı öylesine büyüktü ki, Polibe bütün yabancıların Roma'yı soyluların idaresi altında sandıklarını söyler. Senato devlet hazinesini istediği gibi kullanır, gelir kaynaklarını mültezimlere satardı. Müttefiklerinin davalarında hakemlik eder, barış ya da savaş kararını o verir, bu konularda konsülleri o yönetirdi. Romalı birliklerle dost birliklerin sayılarını o tayin eder, eyaletlerle orduları konsüllere ya da pretörlere o dağıtırdı. İdare yılı sona erince bunların yerine başkalarını seçmek yine onun yetkisi içine girerdi. Zaferlerin ödüllerini dağıtan da yine oydu. Elçileri kabul etmek, yabancı ülkelere elçi göndermek yine onun görevlerindendi. Kralları atamak, yargılamak, cezalandırmak, mükafatlandırmak, onlara Roma'nın dostu ya da düşmanı adını vermek hep onun yetkilerinin çerçevesi içine girerdi. Konsüller savaşa götürecekleri birlikleri toplarlar, kara ve deniz kuvvetlerine buyururlar, müttefik kuvvetlerini yönetirlerdi. Eyaletlerde devletin bütün yetkileri onların elindeydi. Yenilen milletlerle barış imzalamak, onlara barış şartlarını bildirmek yetkileri vardı. İsterlerse onları senatoya da gönderirlerdi. İlk çağlarda savaş ve barış işlerine karıştığı zamanlarda halk yürütme yetkisinden çok yasama yetkisini kullanırdı. Kralların onlardan sonra da konsüllerin ya da senatonun gördükleri işleri tasdik etmekten başka bir şey yapmazdı. Savaş konusunda halkın hakemliği bahis konusu olmadığı gibi çoğu zamanda bu işi konsüllerin ya da senatonun, tribunların muhalefetine rağmen bizzat yaptıklarını görüyoruz. Ama İkbal devrinin verdiği sarhoşluk içinde halk yürütme yetkisini her gün biraz daha arttırmaktan geri kalmadı. Böylece mesela o zamana kadar generallerin seçtiği lejyon komutanlarını bizzat halkın tribunlar arasından seçmeye başladığını, 1. Pun Savaşı'ndan az önce de savaş açma yetkisini tek başına eline aldığını görüyoruz. Konu 18. Roma hükümetinde yargı yetkisi üzerine. Yargı yetkisi hem halka hem senatoya hem yüksek rütbeli memurlara hem de bazı hakimlere verilmişti. Bu yetkinin nasıl bölündüğünü incelemek gerek. Önce hukuk davalarını ele alacağım. Konsüllerden sonra pretörler yargıladığı gibi krallardan sonra da konsüller yargılamaya başlamışlardı. Servius Tullius hukuk davalarını yargılama işini kendi üstünden atmıştı. Konsüller de bazı nadir durumlar, bu yüzden de zaten fevkalade denen durumlar, müstesna bu çeşit davalara bakmadılar. Sadece hakimleri seçmek ve yargılayacak mahkemeleri kurmakla yetindiler. Halikarnaslı Denis'in kitabında yer alan Appius Claudius'un nutkundan da anlaşılıyor ki bu usulü Roma tarihinin 259. yılından itibaren Romalılar bir gelenek olarak kabullenmişlerdi. Biz Servius Tullius zamanında başlamıştır dersek pek öyle uzaklara gitmiş olmayız. Her yıl pretör kendi idaresi sırasında hakimlik edecek olanların adlarını gösteren bir liste ya da bir tablo çıkarırdı. Her dava için yeteri kadar hakim alınırdı. Bugün İngiltere'de de aşağı yukarı aynı usul uygulanmaktadır. Bu davranış tarzının özgürlüğün lehinde olan bir yanı vardı ki, o da pretörün hakimleri tarafların rızasını aldıktan sonra seçmesiydi. Bugün İngiltere'de davacıların hakimleri sık sık reddetmesi aşağı yukarı bu geleneğe uygun düşmektedir. Bu hakimler yalnız maddi meseleler üzerinde karar verirlerdi. Mesela bir para ödenmiş mi ödenmemiş mi, bir iş yapılmış mı yapılmamış mı gibi. Ama hukuki meseleler belli bir bilgi derecesini gerektirdiğinden Santomvirler Mahkemesi'ne gönderilirdi. Dipnot: Santomvir, Roma'da 100 kişilik bir mahkemenin üyesi. Ağır ceza davalarına doğrudan doğruya krallar bakarlardı. Sonradan da konsüller bu işi görmeye başladılar. Konsül Brutus'un kendi çocuklarını da Tarkenler için işbirliği edenlerin tümünü de öldürtmesi bu yetkinin sonuçlarındandır. Aşırı olmasına aşırı bir yetkidir bu. Askeri kuvvetleri de buyrukları altında bulunduran konsüller bu yetkilerini şehir işlerinde de uygulamaktan çekinmezlerdi. Bu hareket tarzları ise adalet duygusundan tüm yoksun olduğu için mahkemede verilen bir karardan çok bir işkenceyi andırıyordu. Bunu önlemek maksadıyla çıkartılan Valerian Kanunu, vatandaşa konsüllerin herhangi bir insanın hayatını tehlikeye atacak kararlarını halkın huzurunda istinaf etmek hakkını tanıyordu. Bundan sonra da konsüller artık milletin iradesine başvurmadan Romalı bir vatandaşı ölüm cezasına çarptıramaz oldular. Tarkenlerin dönüşü için hazırlanan birinci komploda konsül Brutus'un suçluları bizzat yargıladığını, ikinci komploda ise suçluları yargılamak için senato ile halk meclislerinin toplandığını görüyoruz. Kutsal denen kanunlar halk sınıfına önce ölçüsüz iddiaları olan bir tribunlar meclisi kurmak olanağını verdi. Hangisinin daha üstün olduğunu söylemek güç. Halk sınıfının istemek hususunda gösterdiği alçakça cüret mi, yoksa senatonun vermek hususunda gösterdiği asalet ve rahatlık mı?